Ayrım 14, sayfa 69. Kırmızı mantolu kadın. İş kanunundan faydalanınca ben de Necatilerin postasıyla çıkmaya başlamıştım. Gelir müdürlüğünün evrak mahzenlerinde çalışıyorduk. Dışarıdan bakınca kocaman bir beton kuyuya benzeyen yapının 10 basamakla inilen mahzenlerindeki koca koca defterleri, bağları kopmuş evrak tomarlarını yukarıda bir başka odaya taşıyorduk. Bütün defterlerle evraklar rutubetten nemli bez yığınlarına dönmüştü. Kaldırıverdiğimiz ağır defterlerin altından ya bir fare fırlıyor yahut da ışıktan ürken kara böcekler sağa sola kaçışıyorlardı. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar 12 saat çalışıyorduk. Ellerimiz, yüzlerimiz, ille saçlarımız tozdan çamur içinde kalıyordu ama seviyorduk bu tür çalışmayı. Öylesine ki yaptığımız iş karşılığı para bile almayabilirdik. Çünkü bıkmıştık, usanmıştık yıllar yılı. Taşı, toprağı, duvarı ezberlemiş hapishaneden. Başımızdaki jandarmalar, Orta Anadolu'muzun kocaman kocaman elli, tekerlek yüzlü delikanlıları mahzenin bir köşesine tüfeklerini bırakır, bol bol karbon gazı yayan mangalın başına geçer, az sonra başlarlardı horlamaya. İlk sırasında dalga geçmemiz, hatta kaçmamızdan sorumlu değillerdi. Arkadaşlarla iş ve gezip dolaşma bölümünü yapmıştık. Her iki saatte bir iki arkadaş işi bırakıp giderdi. Parası olan yemek yer, hamam yapar, hatta birkaç kadeh atabilir. İki saat dolunca da iş yerine dönerek gezme nöbetini başka bir çifte devrederlerdi. Necati ile çıkıyorduk. Sıramız geldi mi gözümüz dünyayı görmezdi. Koşardık musluklara. Ellerimizi, yüzlerimizi, tozdan keçeye dönen saçlarımızı bol su sabunla öyle müthiş bir heyecanla yıkardık ki Necati'nin koyu yeşil gözleri alev almış gibi parlar, yanakları al al olur, çabuk derdi. Çabuk kardeş, bütün bu işler 3 dakikayı geçmemeli. Yıkanır, arınır, sonra jandarmasız, kelepçesiz, gardiyansız dolaşmak üzere fırlardık. Böyle zamanlarda hava daha mı temizdi gerçekten, yoksa bize mi öyle gelirdi? Ciğerlerimizi şişirir, yumruklarımızla boşluğu döverek bağırırdık. Oh, virüs! Bir şarapçı keşfetmiştik. Bir memur gibi giyinen, güler yüzlü, 35'lik biri. Eskiden tahsildarmış. Boyuna içtiği için her zaman sarhoş, ağzı da çok kalabalıktı. Bizi diller dökerek karşılar, dükkanın arkasındaki boş mahzene buyur ederdi. Mahzen eski şarap kokardı. Bir bacağı sakat hantal masasının etrafına çevrelenirdik. Masanın dört köşesine mum diker, mumları yakardı. Bayılırdı bütün bunlara. Kendimi sefillerdeki Jean Valjean sanıyorum derdi. Sonra biliyor musunuz, bu titrek ışıklar gündüzün çiğ aydınlığından çok daha romantik. O gün nasılsa hükümlü olduğumuzu öğrenince ilgisi birdenbire arttı. Zaten sarhoştu, büsbütün coştu. Bardağını şerefimize kaldırdı. Sonra da başladı hapishane ve hükümler üzerinden sorular sormaya. Kaçar yıla hükümlüydük? Ne kadar yatmıştık? Ne zaman çıkacaktık? İlle kadınsız nasıl durabiliyorduk? Necati bu kadar inceldiğine göre içeri düşmeye niyetim var galiba diye sordu. Acı acı güldü. İri bardağını şarap doldurup geldi. Hayır dedi. İçeri düşmeye niyetim yok. Yalnız gözü boş bardaklarımıza ilişmişti. Niçin? Niçin içmiyorsunuz? Necati ile bakıştık. Anladı. Şu mesele dedi. Aldırmayın. Bu sefer size ben ısmarlamış olayım. O sendeledi. Masaya tutundu. Güldü. Anlaşılmayan bir şeyler mırıldandı. Sonra kendine gelerek peltek peltek başladı. O sıra işlerim nasıl? Ekspres. Avantam dersiniz yerinde. Ben 25'indeyim. Karı 20'sinde. Lakin kimin gözü karı görüyor? Görmüyorum şerefsizim. Görmüyorum ama benim karı da Osmanlı ha, sapına kadar. Düşünün yahu, 20 günlük evlisiniz. Evinize nasıl sokarsınız çifte orospuyu? Soktunuz diyelim, orospuları nasıl soyarsınız nikahlı karınızın önünde anadan doğma? Soydunuz diyelim, Birini bir yanınıza, birini öbür yanınıza nasıl yatırırsınız? Yatırdınız diyelim, nikahlı karınıza rakı ver bize nasıl dersiniz? Derdim. Neden? Çünkü erkekliğin şartı bu. Karıyı ezeceksin. Kıracaksın gözünün kirişini. Babasının evinde ejderha olsun isterse. Senin evinde köpek olacak, köpek. Geğirdi. Hiç unutmam, bir gün yüklüyüm. Tahsilat yapmışım. Çanta banknot dolu. Akıl hükmetti. Bastım yürüdüm İstanbul'a. O meyhane senin, bu meyhane benim derken aklımda kalan bir çift mavi gözle sarı bir kucak saç. Ertesi gün kendime geldim. Daracık bir odadayım. Yerde kadın çamaşırları, bez parçaları. Peki ama neresi burası? Benim burada ne işim var? Nasıl geldim? Kim getirdi? Kafa dersen kazan gibi, güm güm güm. Çeşitli içkiyi karıştırıp içmek insanı mahvediyor. Uzatmayalım. Kapı aralandı. Şef garsonun kapısı uzandı. Pis pis sırıtıyor. Derken masraf pusulası. Oho! Yüzleri aşmış. Ödememek olmaz. Erkekliğin şartını yapacaksın. Tahsilat paralarıyla namusu temizleyip bastık memlekete. Bastık ama açığı neyle kapatacaksın? Küçük bir memursun. Kimden borç ister de alabilirsin? Ertesi gün paraların yatması lazım. Demin hapishaneyi ince ince soruşumun sebebi bu. Hadi birer daha içelim. Bardaklar tekrar doldu, tokuşturuldu. Son damlasına kadar içildi. Necati sabırsızlık içindeydi. Sonra dedi, parayı nasıl yatırdın? Başını dertli dertli salladı. Eve geldim, surat iki karış bende. Bizim karı hep sapına kadar Osmanlıdır. Hep zeki köpoğlu. Dikildi karşıma. Dedi, nedir bu surat, söyle. Burnumu tutarcasına canım çıkacak. Bas ulan inek dedim, başlarım senin istavrozundan. Hava. Bizim kuru sıkılara boş veriyor. Alamadın, veremedin derken buna bir bir daha iki miralay patlattım ama ben de beğendim. Yanaklar oldu al al. Bir şey değil, huyum kötü. Elimi bulaştırdım mı Allah yarattı demem. İç canlı, aldırdığı yok. Hani karım diye değil, marifetli karıdır. Göçmen. İki dil bilir, piyano çalar, keman çalar. Dansın dersen çeşidi onda. Lakin hepsini bırak, Osmanlılığı bütün bir memlekete değer. Necati, işte şimdi sarhoş oldum diye fısıldadı. Niye? Keman çalarmış be. Necati'nin hayatta belki de tek arzusu güzel kemana sahip olmaktı. Geceleri rüyalarına girdiğini söylerdi. Zaten bir Stradivarius satın alabilmek için banka soymaya kalkışmaktan yatıyordu. Sonra anlattık, dinledi, dinledi. Birden tak gitti. Koca bir torbayla geldi. Torbanın içi silme gümüş teklik dolu. Önüme bir boşalttı, çav. Vay anasını, bir saydım, dairenin açığını kapattıktan başka bile artıyor. Hemen götürüp yatırdık paraları. Devlet mangır, malum. Dinlemezler efendi, babanın mızıkayı, Hümayun'dan da davul çaldığını. Necati tekrar içini çekti. Üstelik keman da çalarmış ha. Gel gelelim, bir kurtur düştü içime. Bu karı bu paraları nereden aldı? Karıyı paraya alıştırmak doğru değildir diye meteleyi sektirmezdim. Peki. Peki'si meyki'si adam akıllı bozuldum. Babamdan nasihatliyimdir. Karı milletine güven olmaz diye. Osmanlı Osmanlı derken hani olur ha. Kaparım bir odun, yer misin yemez misin? Moramadık yerini komam. Söyle nereden aldın bu paraları? Hazreti Sopa cennetten çıkmış. Söyledi. Meğer benden çalar çalar saklarmış. Ben öyle çifte orospulara zil zurna geldiğim, para saçtığım geceler kırda usul usul yürütür saklarmış. Sendeleyerek mahzenden çıktığı bir ara Necati uzun siyah kirpikli gözleriyle yüzüme yaş yaş baktı. Beğendin mi dedi. Ha, beğendin mi? Beğenmediğimi söyledim. Masaya kuvvetli bir yumruk attı. Yerin dibine geçsin böyle dünya. İri bir damla hafifçe sakallı güzel yüzünden aşağılara yuvarlandı. Değil böyle isterse hasta, belden aşağısı felçli bir karım olsa ama şu hergelenin hırpaladığı cinsten, kalbi olan, fedakar bir kadın ve bana keman çalsa. Necati o geceki sarhoşluktan uzun zaman kurtulamamıştı. Hapishane arkadaşlarımın içinde öyleleri vardı ki aç gözlünün şahı geçindikleri halde beton üzerinde yatan Adem babalarından çok daha zavallıydılar. Bunlardan birisi Bobby. Asıl ismi Şinasi'ydi ama herkes Bobby derdi. Bobilik Şinasiliğini silmişti. Kaçak çakmak taşıyla esrar satmaktan yatıyordu. Kas kanadı, yaralı saçları, pırıl pırıl kara gözleriyle ateş gibi bir oğlandı. Müdürün odasını temizler, kalemle baş gardiyan odası arasında mekik dokur, ziyaretçiden aldığı bahşişlerle geçinirdi. Bu kadar değil hali vakti yerinde mahpusların can sıkıntılarını gidermek karşılığı koparacağı 3-5 kuruşu da kazancına eklerdi. Ama bu kazanç ne ağır şakalar karşılığı elde edilirdi. 3-5 kuruşun hatırı için dünyada çok az insan onun katlandığı şeylere katlanabilirdi. 10 kuruşa künyesini sayardı. Et yemezdi. 9 kocadan arta kalmış donsuz Binnaz'ın 40 babalı oğlu Bobby Şinasi. İstanbul 330. Tosta bakalım onu. 25 kuruşa kucağa oturur, 50 kuruşaysa anadan doğma soyunup koğuşun ortasında çifte telle oynardı. Ben derdi, dünyanın yüz karasıyım. Ama suç benim mi? Orospu anamın, karnında Rabbi alemin alnına böyle yazılmış. Birinde şu asla unutamayacağım konuşma geçmişti aramızda. Peki Şinasi, annen, kız kardeşin hayatta olsa böyle konuşabilir miydin? Umursamamıştı bile, öte bile geçerdim. Onlar hayatta olsaydı sırtım yere mi gelirdi benim be? Niçin, nasıl, niçin mi, nasıl mı? Her birine bulurdum birer zampara. Ben de aralarında mis gibi geçinirdim. Karım olsaydı ya, o zaman iş daha kolay olurdu. Zamparayı elimle götürürdüm. Namus, şeref, insanlık. Tok karnına namustan, şereften, insanlıktan bahsetmek kolay. Karnımı doyurabilmek için insanlığımı harcıyorum. Görmüyor musun? O hafta Necati'nin yerine bizim postayla Şinasi çıkmıştı. Paydos'ta mangırım var mı diye sordu. Ne olacak? Varsa ziyanlı çıkmazsın. Ver birkaç kuruşum dedim. Bekle şimdi geliyorum diyerek parka daldı. Az sonra yanında kırmızı mantolu, akça pakça bir kadın geldi. Kara gözleri gülüyordu. Elleri keyifli keyifli sürüştürerek göz kırptı. Haydi dedi. İstasyonun arkasındaki bahçelerin yolunu tuttuk. Onlar az önden yan yana gidiyorlardı. Kadının kırmızı mantosu yer yer erimişti. İskarpinlerinin topukları yamulmuş, çoraplarının telleri kaçmıştı. Yanında besili bir kedi yavrusu gibi koşarcasına yürüyen Şinasi omuzumda kalıyordu. Nereye, niçin gittiğimizin farkındaydım. Bütün bunların yüz kızartıcı şeyler olduğuna şüphem yoktu. Ama 25 yaşındaydım. 2 yıldır yatıyordum. Sonra yüz kızartıcı bir şeyleri, yüz kızartıcı bir şey olduğunu bile bile yaptıran şartları kendim hazırlamamıştım. Şinasi birdenbire durdu. Ey kızım dedi, ben Marco Paşa değilim. Kadın kıpkırmızı kedisildi. Affedersiniz, bir daha ağzımı açmam. Aferin, bu meslekte ekmek yemek istiyorsan şen olmalısın. Orospuluğun şartı budur. Hovar da senden neşe almak ister, dert dinlemek değil. Bundan sonra tavsiyelerinize uymaya çalışacağım. Yan gözle küçümseyerek baktı. Şinasi farkında bile değildi. Pis pis sırıtıyordu. Onun herhangi bir orospu olmadığını anlamıştım. Çok akıllı, çok hisli bir hali vardı. Izdıraplarını saklamasını biliyor gibiydi. Boy atmış tütünlerin sarıya çalan yeşil arasındaki dar yola saptık. Yukarıdaki kırmızı güneş, aşağıda fırın külüne benzeyen toz. Sonra kalın bedenli ağaçlık başladı. Yakın bir yerlerde berrak kahkahalar, kadın kahkahaları geliyordu. Ama görünürde kimseler yoktu. Şinasi yine bir ara durdu. Kadını üstüme itiverdi. Girsene koluna enayi. Mangizi ondan alacaksın. Kadının sabrı taşıyordu. Böyle şeyleri sevmediğini anlamıştım. Koluma girmesini önledim. Ağaçlık gittikçe sıklaşıyordu. Yerlere kadar eğilmiş tozlu dalların altından 2 kat geçiyorduk. Dalların birden hamam kubbesi haline aldığı kapalı bir yerde durduk. Şinasi'nin anlattığına göre burası polis yahut jandarmanın gözünden kaçan bir aşk yuvasıydı. Gerçekten de şuraya buraya atılmış boş rakı şişeleri, örselenmiş gazete kağıtları, boş sardalya kutuları göze çarpıyordu. Şinasi gene birden parladı. Ne dikiliyorsun kız kandil gibi? Ne yapmamı emrediyorsunuz? Otur. Eteklerini toplayarak derli toplu oturdu. Hırsına sapsarı kesilmişti. Bu mesleğe yatkın olmadığı her halinden belliydi. Şinasi bir göz işaretiyle bizi yalnız bırakıp uzaklaşınca kadın ayağa kalktı. Sizden bir ricada bulunabilir miyim? Hay hay dedim, buyurun. İşiniz bittikten sonra beni o hergeleye bırakmayın, olmaz mı? Kabil mi? O bulmuş, o konuşmuş. Bizi buraya o getirmişti. Üsteledi. Olmaz mı? Bana niçin bu kadar güvendiğini sordum. Şaşaladı. Sonra bütün ümitleri kırılmışçasına içini çekti. Sahi amma aptalım ben de. Hiç tanımadığım birisinden himaye bekledim. Elimden tutup çekti. Hadi vakit geçirmeyelim, malum ya, orospuluğun şartları varmış. Beni hırsla çekti. Sık ağaçların arasında, suyu kurmuş bir arkın içinde, paslı yaprakların üzerine durduk. Burası iyi mi? Siz bilirsiniz. Ben mi bilirim? Ben siz değil, siz beni angaje ettiniz. Ne tuhaf, utangaç bir haliniz de var. Benden önce kadın tanımamış mıydınız yoksa? Fakat şaşılacak şey, onunla nasıl arkadaşlık ediyorsunuz? Hiç de zamparaya benzemiyorsunuz. Siz de herhalde bir orospuya benzemiyorsunuz dedim. Arkın kenarına oturdu. Sırtını arkasındaki erik ağacına dayadı. Demek herhangi bir orospuya benzemiyorum. Benzemiyorsunuz. Ama pekala, orospuyum işte. Sonra çürümüş yaprakların üzerine sırt üstü uzandı. Ellerini başının altında kenetledi. Yanına çömeldim. Siyah birer tireyle yer yer büzülmüş gül kurusu iplik bluzunu kuvvetle geren iri memelerinden birini tuttum ve sıktım. Öyle beklemediğim, öylesine korkunç bir çığlık attı ki şaşırdım. Doğruldu, memesini oruştururken sordu. Korktun mu? Cevap vermedim. Allah beni kahretsin diye söylendi. Hiçbir zaman bu işin ehli olamayacağım. Gel çekinme, yanıma otur. Otur şöyle. Tut istediğin gibi ama fazla sıkma. İçleri süt dolu da ağrıyor. Ayağa kalktım. Her şey bitmişti bende. Gitme, ne olursun gitme. Bağırmam bir daha. Vallahi bağırmam. Ücretini vermeyeceğimden mi korkmuştu? Oysa ben annenin içleri süt dolu memesini şehvet hissiyle sıkmanın utancı içindeydim. Vizite ücretini çıkarıp uzattım. Almadı. Elim ayağım tutuyor. Sadakaya ihtiyacım yok. Ben size sadaka vermiyorum. Ya? Neyimsiniz siz benim? Niçin veriyorsunuz? Arkadaşınız olamaz mıyım? Yüz çizgileri yumuşadı. Arkadaş ha? Niçin olmasın? Yan yana yürümeye başladık. Demek çocuğunuz var. Var, 5 aylık. Emiyor kafir. Kocanız? O da var. Ne iş yapıyor? İsmi? Yo, bu kadarı fazla. Kocamı teşhir edemem. Haklısınız, gidelim mi? O? Şinasi mi? Boş verin, gidelim. Yolda ayrıldık. Çocuğunun süt şişesini almaya gitti. Bu işe Şinasi öyle içerlemişti ki benimle günlerce konuşmadı. Alt tarafı orospu diyormuş. Bir orospuyu benden kıskandı. Bir daha benimle çıkmadı. Gene Necati ile çıkıyorduk. Bir gün gene yolumuz şarapçıya düşmüştü. Fitil gibi sarhoştu. Bizi aşırı iltifatlarla karşıladı. Gelin size karımı tanıtayım. Girdik. Kırmızı mantolu kadın. Kucağında 5 aylık çocuğuyla alçak bir iskemlede oturuyordu. Beni görünce kıpkırmızı kesildi. Ama ben ne o gün ne de o günden sonra hiç kimseye kırmızı mantolu kadından söz açmadım. Ayrım sonu, sayfa 79.